Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 15. ayrım. Sayfa no 165. Şemsiz nasıl gülsün gönül gözüm? Biliyorum, sözlerini sözlerimden alacaksın. Zaten sözlerin bitimi değil midir ömür denen şey? Anladım. Gözlerini gözlerimden düşüreceksin. Gözlerin düştüğü zemin değil midir kara toprak? Ateşlere verdim günleri, seneleri. Dumansız efkarımı, şakaklarımı alıp da gidiyorum güneşi öpen şafaklara. Şems'i tanımadan önce ben acıkınca bir kap çorba içer doyardım. Üşüyünce de ocağıma iki odun atıp ısınırdım. Fakat şimdi dünyanın bütün çorbalarını içsem doyamam. Çünkü biliyorum ki dünyada açlar var. Dünyanın bütün odunları yansa ocağımda artık beni ısıtmıyor. Zira biliyorum ki yeryüzünde üşüyenler var. Hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyordum. Herhangi bir insan bu şartlarda tükenip giderdi. Oysa ben yalnızca bir tek kaynaktan gelebilecek olan bir güçle sema yapıyor, ağlıyor ve şiir okuyordum. Beni ayakta tutan tek şey Allah'ın inayetiydi. Yere yığılıp kalmamı engelleyen Rabbime duyduğum tevekküldü. Yanıma eşim Alaaddin hariç bütün çocuklarım ve iki yarenim Selahaddin Zerkubi ve Hüsamettin Çelebi'nin girmesine izin veriyordum. Kah oğluma dönüyor, bana onun bir rüyadan başka bir şey olduğunu, tıpkı diğer insanlar gibi bir bedene bürünüp yürüdüğünü söyle. Kah dostlarıma, öğrenin bakalım böyle bir insan var olmuş mu? Kuşağı burada duruyor, ayakkabılarının önü yıpranmış, ayakları şuraya basmıştı, beli bu kuşakla sarılmıştı. O yaşadı dostlarım, öyle değil mi? Kah da eşime yalvar yakar bir ses tonuyla. Şems varken kadir kıymet bilmeyenler, onun yokluğunda beni teselli etmesinler. Artık Şems olmadığına göre Konya'nın ileri gelenleri kendime gelmemi dört gözle bekliyorlardı. Uzun bir zamandır ortalıklarda görünmüyordum. Hüsamettin'e sağlığım hakkında sorular soruluyordu ama ne söyleyebilirdi ki? Daha önceden kim böyle bir derde şahit olmuştu? Hüsamettin yanıma gelip insanlara söyleyecek bir şeyi olup olmadığımı sordu ve geriye şu sözlerle döndü. Şems ile tanışmadan önce ham idim, ardından piştim, şimdi ise yanıyorum. Şems'in şehadetinden haftalar sonra ilk kez insanlar arasına çıkıyordum. Eğer Konya halkı daha önceleri beni hiç görmemiş olsaydı, şimdi çarşıda divanece yürüyen adamı Konya'ya gelmiş bir yabancı sanacaklardı. Aman ya Rabbi, bir yüz bir iki haftada bu kadar mı soluklaşır? Mum gibi erimiş bir vücudu, titrek bacakları nasıl oluyor da taşıyabiliyor? Sakalında ağarmamış bir tek kıl kalmamış. Gözlerinin feri sönmüş. Alnındaki kırışıklıklar, yanağındaki kıvrımlar uçurumlaşmış adeta. Halk merak ve hayret içerisinde beni süze dursun, bense gözlerimde yaşlarla pazar yerine gidip bağırmaya başladım. İnsanlar önce mürşitlerini görmenin heyecanıyla toplanmaya başladı ama hemen ardından duydukları karşısında dehşete kapıldılar. Birisi, kendine hakim ol, dedi. Hayatım boyunca kendime hakim oldum. Artık sel suları beni nereye istiyorsa oraya sürükleyebilir. İnsanların ne düşündüğüne aldıracak halde değildim. Tozun toprağın arasına düşüp bir meczup gibi yerlerde yuvarlandım. Şems'in şehadeti sonrası gelen özürler. Ey Şems'i anlamayanlar! Ey yüreğimi okuyamayanlar! Sanmayın ki gözyaşım tükenir. Şems için deryaları yutmuşum ben. Hüseyin Efendi misali vefasızların kahkaha çınlattığı çöllerde susuz kalsam da, sizden bir damla su alırsam namerdim. Şems'i ve beni anlamadılar. Şems'e bakar bakar doymaya çalışırdım. Ona nazar eder, nasıl hakkımı kullanırdım. Kainat başına nazar ve naz tılsımını yayar. Şems'i seyretmek benim naz hakkımdı. Sahabeden Enes bin Malik sık sık Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem evine gidiyor, onu seyre dalıyordu. Çoğu zaman da kapıyı aralıyor, oradan bakıyordu. Sordular, neden böyle yapıyorsun? Resulullah'a doymak için, ona baktıkça doyuyorum, naz hakkımı kullanıyorum. Beni tenkit edenler yanıldıklarını zaman içinde anladıklarında özürlerini sunmaya fırsat kolluyorlardı. Şems'ten sonra halkın arasına pek sık çıkmıyordum. benim Şems ile dostluğumu çekemeyenler aramızdaki hoca mürşit irtibatını kendi kafalarına göre bir kalıba oturtuyorlardı. Çocuklarla sokakta oyun oynamamı bir ilim adamına yakışmıyor diye tenkit ediyorlardı. Halkın bu husustaki tenkitleri belli bir ölçüde makul görebilirim. Ancak peygamberimizi anladıklarını iddia eden sözde molla kısmını anlamış değilim. Peygamberimizin torunları kendi kızları ve ashabın çocuklarıyla nasıl oyunlar oynadığını okumamışlar mı? Benim dergahıma gelenlerin ve bana mürit olanların meslek, konum ve seviyeleri düşük insanlarla hasbihal ediyor diye beni ayıplamaları ayrı bir yaradır. Hatta bir keresinde Şeyh Kiramettin bana yolda rastladığında "Mevlana, neden sarayda yapılan ziyafetlere katılmıyorsun? Etrafına geçmişte suç işlemiş, tahsili olmayan ve işsiz güçsüz düşkünleri toplamışsın. Ne işin olabilir onlarla? Gel senin müritlerin de seçkin insanlardan olsun. Kötülerle ne uğraşıp yorarsın kendini? İyilerle herkes iyi olur. Mesele kötüyü iyileştirmektir. Siz saraylarda seçkin, asil dediğiniz zengin tabakanızla sohbetlerinize devam edin. Çeşit çeşit yemeklerin ziyafetinde sahabenin çektiği açlığı anlatın, durun. Sorarım şimdi. Peygamberimizin yolunda olduğunuzu söylersiniz. Peki, peygamberimizi ne zaman ümmet kayırmıştır? O, ben kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum dememiş midir? Halka kucak açmazsan, Hakk'a kul olduğunu nasıl söylersin? Konya'da ulemadan arkadaşlarım çoktu. Şems geldikten sonra azalır, benden kaçar oldular. Bir tek Sadreddin Konevi, ahde vefa gösterenlerdendi. O da benim misalim, gösteriş ve zenginlikten uzak dururdu. Ne de olsa Muhyiddin Arabi Hazretlerinin desturunu almıştı. Babalığı büyük kutuptu. Sade ve mütevazı bir hayatı öğretmişti üvey oğluna. Tasavvufun gıdalarıyla beslemişti onu. Sadreddin Konevi ile hadis dersleri mülahaza ederdik. Felsefe ve kelam sahaları dışında pek ayrı düştüğümüz olmazdı. Beni çekemeyenler ona gidip ikimizi mukayese ederek bizi karşı karşıya getirmeye çalışsalar da nafile. O bu tür dedikodu oyunlarına önem göstermezdi. Oldum olası şöhretten ve zenginlikten uzak, sade yaşamaya gayret ettim. Zenginlik isteği en beter hastalıktır. Fakirdim. Dergaha gelen bağışlarla dervişlerin iaşesini sağlıyordum. İmamlık ve vaizlik hizmetinden aldığım düşük bir maaşla evimi geçindiriyordum. Bana hediye edilenlerin hepsini insanlara dağıtıyordum. Saraydan gelen erzakları gece kimseler görmesin, muhtaçların onuru zedelenmesin diye karanlıkta dervişlerimle evlerine götürüp teslim ediyordum. Eşim Kerra bazen dergahtan sırtıma çuvalı alıp çıktığımı gördüğünde "Biz açlık çekip zar zor karnımızı doyururken sen gelen erzakları ona buna mı dağıtırsın? Bu nasıl bir iş anlamış değilim." dediğinde "Cennet nimetleriyle gıdalanmak istiyorsan geleni dağıtacak, fakiri sevindirip dualarını alacaksın." diyordum. Fakirdim. İnsanları zenginlikleriyle değerlendirenlerden uzak durmaya başladım. Bazen insanlara hayret ediyorum. Afetlerden korku ve ürpertiyle şikayet ediyorlar. Sonra da büyük yoksulluklara sebep olan İskender ve Cengiz Han gibi talancılardan sınırsız övgüyle, saygıyla bahsediyorlar. Şems'in şehadetinden sonra günlerim halkın özürnameleri ve helallik dileyenlerin ziyaretleriyle dolup taştı. Ne de olsa ölü sevici bir anlayışımız var. Yaşarken anlayamadıkları değerleri öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi dirileştirmenin yolu hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir. Ah! Şems'imi yaşarken anlamayanlar, eleştirenler kapıma helalliğe gelmiş. Neyleyeyim? Yine de kızmıyorum anlamadıkları için. Anlasalar ben pişemezdim. Kıskançlık ve çekememezliklerinin esiri olanlardan birisi geldi. Şems'i küçümseyen birisiydim. Onu hor ve hakir görüyordum. Sizin dostunuzu yanlış anlatmışlardı. Gıybetinizi çok yaptım. Hatta içimden Şems'i öldürseler bir darbe de ben vursam diye niyetlendiğim olurdu. Şems'i dükkanımın önünden geçerken gördüğümde nefret dolu bakışlarla ardından bakardım. Evde çoluk çocuğumla sürekli onun dedikosunu yapardık. Onun şehadet haberi şehirde yayıldığında inşallah öyle olmuştur, kurtulduk bir beladan diye sevinmiş ve mahalledeki çocuklara dükkanından şeker dağıtmıştım. O günden sonra işlerim bereketsizleşti. Dükkanımı kaybettim. Mallarım telef oldu. Başım sıkıntıdan kurtulmaz oldu. Hepsinden daha beteri uyku haram oldu. Ne zaman yatsam içimde bir daralma, boğulma hissi olmaya başladı. Zoraki uyuduğumda ise rüyamda Şems'i görüp yataktan sıçrayarak uyanıyorum. Ne olur hakkınızı helal edin. Ne yapsam, ne eylesem de Şems'in hakkını ödeyip ruhumu huzura kavuşturmuş olsam. Benden yana helal hoş olsun. Şems'in de helal etmesini diliyorsan şu kağıtta yazılı mahalledeki evde yetimler var. Onlara erzak götür, dualarını al. Şems yetimleri gözetir, sevindirirdi. Ama kağıtta yazılı mahalle bir Hristiyan mahallesi. Hristiyanlara mı yardım edeyim? Allah, kullarımı gözetin diyor. Hristiyan, Yahudi, Mecusi veya Müslüman ne fark eder? Seni ısıtan güneş, diğer inançlar olanlara, durun siz farklı inançtansınız, sizi ısıtamam mı diyor. Muhtaçların ihtiyacının giderilmesi için insan olması yeterli değil mi? Hatta hayvan, bitki, bütün yaratılmışların hayrına yapılan iş, salih ameldir. Dediğim gibi yap. Bir başkası sanki bana müjde yetiştirirmiş gibi gelerek, Acem diyarından gelen kervancılardan işittim. Fırat kenarında istirahat için konaklamışlar. Akşama doğru Rum diyarından geldiklerini söyleyen ve Konya'dan bahseden 7 derviş azık istemişler. Namazlarını kıldıktan sonra karşıya geçmek için atlarını sürmüşler. Ne olduysa o zaman olmuş, azgın su 7'sini de sürükleyip gözden kaybetmiş. Yetişmişler nehre ama ne mümkün. Sanki tufan gibi önüne ne düşerse yutacak şekilde akıyor su. Bu dervişler Şems için gelip sonra muamma olanlar olmasın. Öyleyse de değilse de Allah rahmet eylesin. Seni anlamıyorum Mevlana Hazretleri. Oh olmuş diye sevineceğin yerde mahzunlaştın ve rahmet okuyorsun onlar için. Sen bu dünyanın adamı değilsin. Anlamıyorum. Sizin bizi anlamadığınız da bu ya. Biz aşk için gelmişiz. Dua için yaşıyoruz. Bedduadan beriyiz. Bizimle sizin farkınız buradan başlıyor. Gittikçe yayılıyor. Ne yaparsan yap. Takdir-i ilahi mutlaka tecelli edecektir. Dua almaya bak ey misafir. Şimdi benim dergahımda olduğun gibi dünyada da misafirsin. Unutma bunu. Buna göre yaşa. Şemsime dua okumalıyım. Müsaadenle uzlete geçmeliyim. Aşka bağlılık söz ile değil, davranış ile olur. Artık yoksun. Nasıl kavuşalım? Aşkta ayrılık olmaz, gel gönülden konuşalım. Aşkta yanalım ikimiz, aşıklar yanar bilirsin. Aşkta dirilelim ikimiz, aşıklar ölmez bilirsin. Halk benim dini merasimler sırasında musiki icra ve sema etmemin yasaklanmasını rica etmek ve beni şikayet etmek için Başvezir Muinettin Pervane'nin huzuruna çıkar. Başvezir bu nedenle alimler ile müftüleri dini bir münazara için saraya davet eder. Müftüler, emirler, şeyhler, dervişler ve alimler hepsi de bu davete katılırlar. Ben ve Şems de davetliydik. İçeri girdiğimizde salon kapı ağzına kadar doluydu. Sadece arka tarafta iki kişilik boş yer gözüküyordu. Başvezir Muinettin bizi öne doğru davet etti. Şems benim ardımdaydı. Bir de baktım en arka tarafa oturmuş, eline tesbihini almış, bağdaş kurmuş, oturuyor. Yana doğru gidecektim ki kaşı ile gelme diye işaret etti. İlk konuşmacı ayağa kalkıp başveziri resmi bir şekilde selamladı. Şey, geliştirdiğiniz mistik raks şeriate aykırıdır, yasaklansın. Hiçbir şey söylemedim. Sanki sözünü duymamış gibi yaptım. Şey, soğuk bir ifadeyle, eğer bir şey söylemezseniz o zaman tıpkı bazı insanların söylediği gibi aklınızı kaçırmış olduğunuz hükmünü verebiliriz. Mekkeli rahipler de Hazreti Muhammed'in delirdiğini söylemişlerdi. Eğer size göre delirdiysem, o zaman deliliğim bu türden bir delilik olmalı. İşte, şimdi de kendini Peygamber Efendimiz ile bir tutuyor. Başvezir, peki ya medresede müzik çalıp sema etmek? Bu, dinimize uygun mu? Bir diğer molla söz alınca şeyh oturdu. Molla, kibir dolu bir tavırla. Ben bir devenin taşıyabileceği kadar çok kitap okudum. Ve bu kitaplardan hiçbirinde müziğe dini kanunlar tarafından izin verildiğine dair bir tek satıra bile rastlamadım. Molla'ya dönüp yumuşak bir ses tonuyla, o halde dostum, bütün bu kitapları onları taşıyan deve gibi okumuşsun. Oradaki herkesten gülüşmeler yükseldi ama en çok gülen Şems'ti. Yine yumuşak bir tavırla konuşmama devam ettim. Musiki'yi anlamak için onu kulaklarınla değil ruhunla dinlemelisin. Musikinin ritminden elde edilecek, hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok şey var. Sazlar çalmaya başladığında ben kapı gıcırdama sesinden başka bir şey duymuyorum. Ben de öyle dostum ama bir farkla. Sana neyin kapıları açılıyor orasını bilmem ama bana cennetin kapılarının açıldığını duyuyorum. Allah musiki şinasları korusun ve kollarına, soluklarına derman versin. Onların müzikleri birçok ezik kalbe şifa verdi. Onlara minnettar olmalıyız. Konya'nın büyük müftüsü Şeyh Sadrettin Konevi ayağa kalktı. Müzik hakkında ileri geri konuşan adama baktı, sonra kalabalığa seslendi. Cehaletle süslenip bunu tahsil olarak adlandıran dar kafaları dinlemeyin. Hazreti Peygamber'i gerçekten seven insanların ortaya attıkları yeniliklerin Hazreti Peygamber tarafına yapılmış yenilikler olduğunu söyleyen bir hadis vardır. Sadrettin Konevi'nin konuşması oradakileri dondurdu. İçlerinden biri hemen karşılık vermek için atıldı. Peki Mevlana Celaleddin bu tür bir yenilik yapma selahiyetine sahip gerçek bir Hazreti Peygamber aşığı mı? Bir aşık olduğuna hiçbir şüphe yok ama acaba kime aşık? Muhabbet içinde olduğu insana bir bakın. Bir meczup ve her türlü kurala karşı çıkan bir asi. Kullandığınız muhabbet kelimesi yalnızca bir kase dedim. Ben Şems-i Tebrizi'ye karşı bir duygu okyanusuna sahibim. Benim daha büyük kaba ihtiyacım var. Peki hangi kelimeyi kullanmalıyız? Çılgınca tutkun olmayı mı? Başka bir şey söze karıştı. Zehirlenmeyi mi, aldanmayı mı? Sultan Veled artık kendisine daha fazla hakim olamıyordu. Babam Şems'i seviyor. Bırakın doğru kelime aşk olsun. Gözlerimden bir damla yaş süzüldü ve bakışımı oğluma çevirdim. Bir anda ne yapılması gerektiğini anlamıştım. Hiçbir şey söylemeden ayağa kalktım, arka tarafa doğru ilerledim. Oradakiler meclisi terk edip gideceğimi düşündüler. Başvezirin yanında oturan Şeyh Şerafettin bağırdı. Bir toplantıda şeref yeri kürsünün merkezi değil midir? Olduğum yerde durdum, sesimi yükselttim. Şeref yeri dostun, aşığın yeri maşuğunun yanıdır, diyerek Şems'in yanına oturdum. Konya anladı ki Mevlana'yı da Şems'i de sözle mağlup etmek imkansız. Her tartışma Şems'in lehine gelişiyor. Mevlana'yı Şems'ten soğutmak için kurdukları tezgahlar tersine tersine işliyor. Kerra Hatun bile artık ona sempati duyuyor. Mevlana ailesi ona hayran. Üstelik Kimya Hatun bile Şems'e düpediz aşık olup çıkmış. Sultan Veled dersen babasından kalır yanı yok. Şems'e duyduğu saygıdan yana. Umut kala kala Alaeddin'de. Alaeddin yaşının verdiği bıçkınlıkla hırçın. Çocukluktan bu yana kavgacı bir kişiliğe sahip. Dergâhtan kaçmak için fırsat kollayan uçuk bir firari. Tasavvufla yakından uzaktan alakası yok. Dini hayatı medcezirlerle dolu. Dolduruşa müsait bir sel yatağı. Hasetçiler ona, bu adam babanın mahvolmasına neden olacak. Aynı zamanda sahip olduğu itibarı da yok edecek diyorlardı. Küçük oğlum Alaeddin'in kalbinde iki duygu birbiriyle mücadele ediyordu. Bana duyduğu sevgi ve Şems'e karşı duyduğu kızgınlık. Alaeddin'e göre Şems hayatıma girdiğinden bu yana yaklaşık olarak 2 yıl geçmişti ama bu zaman yüksek seviyelere ulaşmış o 3 kuşağın kazandırdığı saygıyı yerle bir etmeye yetmişti. Alaeddin ateşli genç bir adamdı. Aklına geleni konuşurdu ama diğerleri Şems'e açık açık sövüp sayarken dilini tutmuştu. Babasına zarar verebilecek hiçbir söylentiye alet olamazdı. Kararını vermişti. Şems'in karşısına çıkacak, insanı sindiren bakışlarına karşı koyacak, öfkesinin yanan ateşi üzerine su boşaltacaktı. Konya bu meczuptan kurtulmalıydı. Şems onu yalnızca hatıra binaen huzuruna kabul etmişti. O Mevlana oğluydu. Odasına geldiğinde karşısına duran gence, her şeyin 2 yüzü vardır. Oğulların da 2 yüzü vardır. İyi evlat ve kötü evlat. Sultan Veled iyi bir evlat. Sen ise kötü olansın der. Alaeddin sanki tokat yemiş gibi gerginleşti. Yere ayaklarına bakarken önceden ezberlemiş olduğu kelimeleri söyledi. Babam bana büyüklere duyulan saygının Allah'a duyulan saygıdan sonra geldiğini söyledi. İlk olarak Allah'a saygı duyduğum için bu kelimeleri sarf ediyorum. Şems sert bir ses tonuyla. İçindeki niyeti okuyabiliyorum. Basit ihtiraslarının ve çocukça öfkenin farkındayım. Burada asla anlamayacağın şeyler oluyor. Azrail'den başka hiçbir güç babanın yanından ayrılmamı sağlayamaz, diye cevaplar onu. Alaeddin öfkelenmeye başlayarak, seni burada istemiyoruz, der. Başını kaldırmaya ve Şems'e bakmaya cesaret ederek, sen babamı mahvediyorsun. Şems bağırır. Sen beni yargılamaya mı kalkışıyorsun? Baban için getirdiğim armağanı göremiyor musun? Yalnızca üstündeki çulları görecek kadar aptal mısın? Baksana bir etrafına, ailene bir bak. Bir zamanlar ihtirasla tutulduğun kimya bile bana sahiplenir, hürmet gösterirken, hiç gönüllü olmama rağmen benim eşim olmayı teveccüh ederken sen ne yaptığını farkında mısın? Onlar gafil de bir sen mi uyanıksın? Babandan hiç mi nasiplenmedin be evladım? Ağabeyine hiç mi huyun benzeşmedi delikanlım? Yazık, yazık. Daha ne olsun sana? Yazıklar olsun, diye bağırır. 15. ayrımın sonu. Sayfa no 175. Devamı 16. ayrımda.